Ayrım 51.
Sayfa 528. Kış yaklaşıyordu. Ortada ise dişin kovuğuna gidecek bir şey yoktu. Hatta komşularının sebze bahçesinde de sıfırı tüketmişlerdi. Oysa nohut, mısır unu, pirinç ve daha birçok yiyecek olmadan yaşamak mümkün değildi. Yünlü ve kalın elbiseler pek önemli sayılmayabilirdi. Ama ilkbaharda ekmek için mısır ve pamuk tohumları bulmadan olmazdı. Bütün bunları nasıl ve nereden bulacaktı? Scarlett gizlice babasının ceplerini ve parasını sakladığı çekmeceyi araştırmış ve konfederasyon tahvilleriyle 11 konfedere kağıt doları bulmuştu. Scarlett alaycı bir biçimde gülerek konfedere parasının hiçbir değeri kalmadığı için bunlar bize ancak bir öğün yemek sağlar demişti. Haydi parası olduğunu ve kentlerden birinde de yiyecek bulduğunu varsayalım. Peki bu yiyecekleri tarlaya nasıl getirecekti? Allah niçin ihtiyar atın ölmesine izin vermişti? Ah şimdi nerelerdeydi arabalara koşulan o güzel atlar? Onun küçük kısrağı, kız kardeşlerinin tayları, çayırı baştan başa bir ok gibi geçen babasının koca kısrağı. Ah şimdi bunlardan birine ya da en miskin bir katıra sahip olsaydı dünyalar onun olacaktı. Ama ne çare ki baş parmağı iyileştiği zaman bile Jonesboro'ya yaya gidecekti. Bu hayatında yaptığı yürüyüşlerin en uzunu olacaktı. Hatta Yankiler bütün kenti yıkmış olsalar bile orada nerede yiyecek bulabileceğini ona söyleyecek biriyle karşılaşacağını düşünüyordu. Birden gözünün önünde Wade'in somurtmuş yüzünü gördü. Oğlunun Hint patateslerinden bıktığını biliyordu. Ona durmaksızın şöyle diyordu. Ben piliç budu istiyorum, salçalı pilav isterim. Bahçeye ışıntılarını cömertçe gönderen güneş birdenbire bir büyük kara bulutun arkasına girdi. Ortalık kararıverdi. Scarlett'in gözyaşları ağaçların güzel görünümünü bulanıklaştırdı. Başı pencereye dayalı kolunun üzerine düştü ve ağlamak istedi. Ağlamak da bugünlerde ne kadar az işe yarıyordu. Zaten gözyaşları sadece bir erkekten çıkar sağlamak gerektiği ya da erkeği kendisine bağlamak istediği zaman yararlı olabiliyordu. Göz kapaklarını sımsıkı kapatarak gözyaşlarını tutmaya çalıştığı sırada bir atın dört nala oraya doğru gelmekte olduğunu duydu. Yine de başını kaldırmadı. Babasının Ellen'ın elbisesinin hışırtılarını duyduğu gibi kendisinin de duyduğu nal seslerini hayal sandı. Haydi aptallığa gerek yok diye kendi kendine söylenmek isterken birden kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Yola baktığı zaman hayret içinde kalmıştı. Bir atlı dört nala ağaçlı yola dalmış ve şimdi daha yavaş ilerliyordu. Evet evet, bu gerçek bir atlı ve sırtında da bir erkek vardı. Tarletonlar mı yoksa Fontaine'ler mi diye düşünürken gelenin bir Yankee süvarisi olduğunu anladı. İstem dışı bir hareketle perdenin arkasına saklandı ve seyrek dokulu kumaşın arasından gelene baktı. Duyduğu hayret ve korku soluğunu kesiyor, ciğerlerindeki tüm havayı boşaltıyordu. Bu gelen kişi çok iri yapılıydı ve atın sırtı sanki göçmüş gibiydi. Mavi kasketin siperliği altından evi gözlerken yavaş yavaş atından inip onu bir sırığa bağladı. O zaman Scarlett bir mide sancısından ya da üzüntülü bir anın bitmesinden sonra alınan derin soluklara benzer biçimde soludu. Aman tanrım, bu bir Yankee. Hem de beline asılı, kalçasının yanında sallanan uzun namlulu bir tabancaya sahip bir Yankee. Ve Scarlett ise evde 3 hasta kadın, 2 bebek ve bir çocukla tek başınaydı. Yankee eli tabancasının kabzasında, küçük gözleriyle çevreyi incelerken, sakin adımlarla ağaçlı yolu çıkıyordu. İşte o zaman Scarlett'in belleğinde Pitipet Alan'ın ona korkulu sesle anlattıkları canlandı. Saldırıya uğramış kadın öyküleri, kesik başlar, sürgüyle deşilen karınlar, şişlenen çocuklar, ateşe verilen evler. Bu korkunç sahnelerin tümüne bir tek Yankee sözcüğü bile bedeldi. Korkudan şaşıran Scarlett hemen dolabın içine saklandı. Sonra burasının pek güvenli bir yer olmadığına karar vererek karyolasının altına gizlendi. Bu arada arka merdivene doğru koşmak ve bataklığa kaçmak gibi delice bir isteğe kapıldı. Ne olursa olsun bu adamdan kaçmalıydı. Bu sırada onun temkinli adımlarla avluya girdiğini işitti. artık kaçış yolunun da kesilmiş olduğunu anladı. Korkudan hareketsiz kalan Scarlett, adamın dolaştıkça evin boş olduğunu anladığını ve böylece daha cesur adımlar attığını hissediyordu. Şimdi yemek odasına girmişti ve birazdan da mutfağa girecekti. Mutfak sözcüğü Scarlett'in kalbine hançer gibi saplandı ve adama büyük bir öfke duymaya başladı. Çünkü fırında iki tencere vardı ve birinde elma, ötekinde de Macintosh'lardan toplayıp getirdiği çeşitli sebzeler bulunuyordu. İki kişiye ancak yetecek olan bu akşam yemeğini 10 aç mide bekliyordu. Şu andan itibaren Scarlett mutfağa inmemek için kendini zor tutuyordu. Yankee'nin bu yemekleri silip süpüreceğini düşünmek onu çıldırtıyordu. Bunların tümünün canı cehenneme, çekirgeler gibi yiyeceklere saldırıyorlar ve geride kıtlık bırakıp defoluyorlardı. İşte şimdi de talanlarından arta kalan birazcık şeyi midesine indirmeye gelmişti içlerinden biri. Scarlett'in boş midesi kasıldı. Evet, bu Yankee 10 aç insana ait olan bu yemeği yemek fırsatını elde edemeyecekti. Yatağın altından çıkıp yalın ayak hızla dolaba kadar gitti. En üst gözü büyük bir cesaretle açtı. Atlanta'dan getirdiği ve Charles'ın hiç kullanmadığı tabancayı aldı. Duvarda kılıcın yanında asılı mahfazayı karıştırıp bir mermi buldu. Sessiz ama hızlı adımlarla merdivenin başına geldi. Bir eliyle trabzanı tutarken ötekiyle de tabancayı eteğinin kıvrımları arasına saklayarak merdivenlerden indi. Yankee, "Kim var orada?" diye genizden gelen bir sesle bağırdı ve Scarlett dona kaldı. "Dur yoksa vururum." Yankee yemek salonunun eşiğinde her an sıçrayacakmış gibi ayaklarının üzerinde yaylanıyordu. Sağ elinde tabancası, sol elinde de bir altın yüzük, altın makaslar, altın iğnelik ve küçük bir dikiş kutusunu tutuyordu. Yankee'nin elindekileri gören Scarlett'in bütün vücudu öfkeden alev alev yanmaya başladı. Annesinin dikiş kutusu bu adi herifin elinde ne arıyordu? "Bırak onu, bırak onu adi herif!" diye bağırmak istedi ama ağzından bir tek sözcük çıkmadı. Öfke dolu gözlerini Yankee'nin üzerine dikti. Kısa bir süre sonra adamın yüzündeki gergin ve sert görünüm yavaş yavaş değişmeye başladı. Yankee şimdi karşısında put gibi hareketsiz duran kadını önemsemiyor ve ona biraz da gülümsüyordu. "Ya, demek burada oturanlar da varmış," diyerek tabancasını beline koydu. Scarlett'in bulunduğu yere doğru yürüdü. "Yapayalnız mısınız hanımcığım?" diye sorarken Scarlett yıldırım hızıyla eteğinde sakladığı tabancayı Yankee'nin sakallı yüzüne doğrulttu. Adam elini tabancasına atarken o tetiği çekti. Tabancanın geri tepmesiyle sarsıldı. Patlamanın şiddetiyle kulakları uğuldadı ve barutun keskin kokusu burun deliklerine doldu. Yankee arkaya doğru yıkılırken mobilyaları, sandalyeleri de birlikte devirdi. Dikiş kutusu yere yuvarlandı ve içindekiler çevreye yayıldı. Yaptığının farkına varmadan Scarlett adamın yanına gidip üzerine eğildi. Sakallı yüzüne baktığı zaman burnunun yanında kanlı bir delikle karşılaştı. Gözleri baruttan yanmış iki cam gibiydi. Ona böyle yakından baktığı sırada döşemenin üzerinde kan biriktiğini, kanın yüzünden ve başının arkasından geldiğini gördü. Evet, Yankee ölmüştü. Bundan kuşku yoktu. O bir adam öldürmüştü. Bir süre ne olup bittiğini tam anlayamadan kımıldamaksızın durdu. Bu sonbahar sabahının sakin sıcaklığı içinde bütün sesler, bütün kokular abartılı bir biçimde çevreye yayılıyordu. Kalbinin düzensiz atışı, manolya yapraklarının çıkardığı hışırtılar, bir bataklık kuşunun uzaktan duyulan ötüşü, kapı ve pencerelerden içeri dolan toprak, çimen ve çiçek kokuları. Sürek avına çıkıldığı zaman bir tek hayvan bile öldürmeye kıyamayan Scarlett, kesilen tavuğun gıdaklamasına ya da tuzağa düşen tavşanın bağırışına dayanamayan Scarlett, işte bir insan öldürmüştü. "Bu bir cinayet, bir cinayet işledim ben, bunu ben yapmış olamam," diye düşündü. Gözü dikiş kutusunun yanında duran kıllı ele takıldı. Birden aklına bir şey geldi ve vahşi hayvan gibi neşelendi. Topuğunu adamın yüzünde açılan deliğe bastırdı ve bir süre öylece durdu. Çıplak topuğunun henüz soğumamış kana değmesinden garip bir haz duydu. İşte Tara'nın, ondan da önemlisi, annesinin intikamını almaya başlamıştı. Önce acelesi olan birine ait ayak sesleri işitildi. Sonra kısa bir süre sessizlik oldu ve tekrar ayak sesleri gelmeye başladı. Ama bu seferki daha hafifti. Scarlett merdivenin üst tarafına baktığı zaman Melanie'yi gördü. Üzerinde gece gömleği yerine giydiği, lime lime olmuş bir gündüz gömleği vardı. Elinde tuttuğu Charles'ın kılıcını kolu güçlükle taşıyordu. Melanie bir bakışta kan birikintisi içinde uzanmış olan mavi üniformalı cesedi, tahta dikiş kutusunu ve yalın ayak, yüzü korkudan sararmış, elinde bir tabanca tutan Scarlett'i gördü ve aşağıdaki bu tablonun tüm ayrıntılarını hemen kavradı. Melanie hiç konuşmadı ama Scarlett ile göz göze geldi. Her zaman tatlı ve sakin bir ifade olan yüzünde şimdi vahşi bir gururun izleri vardı. Gülümsemesiyle Scarlett'in yaptığı işi onayladığını ve onun kalbinde esen fırtınalı duygularla tam bir uyum içinde olduğunu anlatıyordu. Scarlett hayret içinde kalarak kendi kendine ''Ama o, evet o bana benziyor'' dedi. ''Benim neler hissettiğimi Melanie anlıyor. Demek o benim yerimde olsaymış aynı şeyi yaparmış.'' Hep nefret ettiği ve küçük gördüğü bu narin yapılı kadına baktı. Şimdi onda Ashley'nin karısına beslediği kinine karşı hayranlık ve arkadaşlık duyguları doğuyordu. Melanie'nin damarlarında bir kahramanlık kanı aktığını, onda bugüne kadar fark edemediği bambaşka bir ruhun olduğunu anlıyordu. Kapalı kapının arkasından Suellen ile Karen boğuk bir sesle ''Scarlett, Scarlett'' diye inlediler. Wade de Melanie'ye doğru koşarak avazı çıktığı kadar bağırıyordu. ''Halacığım, halacığım!'' Melanie parmağını ağzına götürerek çocuğa sus işareti yaptı ve yanına gelince şefkatle saçlarını okşadı. Sonra kılıcı son basamağın üzerine bırakarak hemen kızların odasına doğru yöneldi. Koridorda güçlükle yürüdü. Her adım atışında bitkin hali belli oluyordu. Odanın kapısını açarak Suellen ve Karen'a ''Korkmayın yavrularım'' dedi. ''Ablanız Charles'ın tabancasındaki pası temizlemek istemiş ve mermiyi boşaltmış ama böyle bir işe alışık olmadığı için de çok korkmuş. Haydi Wade Hamilton, sen de büyüdüğün zaman silah atacaksın.'' Scarlett, Melanie'nin söylediklerini büyük bir dikkat ve hayranlıkla dinledi. ''Ne cesur yalancı'' diye düşündü. ''Ben böyle güzel bir yalanı hemen uyduramazdım. Ama yalan söylemek neye yarayacak? Yaptığımı herkesin bilmesi gerek.'' Cesete yeniden büyük bir dikkatle baktı. Öfkesi geçtiği için şimdi korkmaya ve dizleri titremeye başladı. Melanie merdivenin başında tekrar göründü ve trabzanı tutarak basamakları inmeye başladı. Scarlett, ''Haydi git yat küçük aptal, yoksa kendini mahvedeceksin.'' diyerek Melanie'yi uyarmaya çalıştı. Ama genç kadın yarı çıplak halde morarmış dudaklarını ısırarak basamakları adeta sürüne sürüne aşağıya indi. Scarlett, onu buradan götürüp bir yere gömmeli. Belki de yalnız değildir. Eğer onu burada bulurlarsa... Melanie'nin ayaklarında derman kalmamıştı. Hemen Scarlett'in koluna dayandı. Scarlett, ''Yalnız olduğunu sanıyorum.'' diye cevap verdi. ''Pencereden tek başına atıyla geldiğini gördüm. Bu bir kaçak olmalı. Yalnız bile olsa olup biteni kimse bilmemeli. Zencilerin gevezelik edebileceklerini unutmayalım. O zaman seni tutuklarlar.'' Scarlett, bizimkiler bataklıktan dönmeden önce onu bir yere saklamalıyız. Melanie'nin uyarılarını doğru bulan Scarlett, bir çare bulmak için düşünmeye başladı. Onu bahçenin bir köşesine gömebilirim. Örneğin Pork'un viski fıçısını sakladığı yere. Toprak orada yumuşaktır. Ama oraya nasıl götürebilirim ki? İkimiz birer bacağından çekeriz. Melanie'nin içtenlikle verdiği bu cevap karşısında Scarlett, görümcesine daha çok hayranlık duymaya başladı. Ama ona kaba bir cevap vermekten de kendini alamadı. ''Bir kediyi bile taşıyacak kuvvetin yok. Onu oraya ben götürürüm. Haydi sen git yat. Kendini mahvedeceksin. İnat edersen seni ben götürüp yatırırım.'' Melanie'nin solgun yüzünde bir gülümseme belirdi ve ''Çok iyisin Scarlett'' dedikten sonra dudaklarını onun yanağına hafifçe dokundurdu. Scarlett hayretler içinde kalırken Melanie devam etti. ''Eğer sen onu götürebilirsen ben de bizimkiler dönmeden ortalığı toparlarım. Sonra bir şey daha var Scarlett.'' ''Nedir o? Acaba çantasını karıştırsak ayıp olur mu? Belki yiyecek bir şeyler vardır.'' ''Sanmam ki ayıp olsun. Sen çantasını al. Ben ceplerini araştırayım.'' Scarlett cesedin üzerine iğrenerek eğildi ve ceketinin düğmelerini çözdü. Aman tanrım, Melie buraya bak. Bak Melie, bunun içi para dolu. Melanie bir cevap vermedi ve hemen sırtını duvara dayayıp yere oturdu. Scarlett tekrar bak Melie bak diye bağırınca Melanie paralara baktı ve gözleri fal taşı gibi açıldı. Bir sürü banka ve Birleşik Amerika tahvili, bir miktar konfedere parası, 10 dolarlık bir altın para, 5 dolarlık 2 altın para. Melanie, şimdi paraları saymanın zamanı değil diyerek Scarlett'i uyardı. Çünkü vaktimiz daralıyor. Biliyorsun değil mi Melie, bütün bu paralar bizim yiyecek sorunumuzu büyük ölçüde çözmeye yeter. Kuşkusuz biliyorum şekerim ama vaktimiz kalmıyor. Sen öteki ceplerine bak, ben de çantaya bakacağım. Scarlett eline geçirdiği cüzdanı bir yere koymaya çekiniyordu. Şimdi gözünün önünden parlak umutlar geçiyordu. İşte gerçek paraları vardı. Bir de Yankee atına sahip olmuşlardı. Yiyecek sorunları çözülüyordu. Yukarıda Allah vardı ve Allah insanların ihtiyaçlarını garip rastlantılarla karşılıyordu. Scarlett yere oturarak cüzdana baktı. Melanie uzanıp cüzdanı Scarlett'in elinden aldı ve ''Haydi acele et artık'' dedi. Pantolon ceplerinden bir bıçak, bir tütün tabakası ve bir de kandil ucu çıktı. Melanie çantadan mis gibi kokan küçük bir kahve paketi çıkardı. Ayrıca küçük incilerle bezenmiş bir kızın minyatürü, bir broş, altın halkalarla çevrili iki altın bilezik, bir elmas iğne ve uçlarında armut biçiminde birer elmas bulunan bir çift küpe buldu. İki genç kadın da küpeye hayran kaldı. Melanie, Yankee'nin cesedinden uzaklaşarak, ''Bu adam hırsızmış'' dedi. ''Bütün bunları çalmış olmalı Scarlett. Kuşkun mu var? Buraya gelirken bizden de bir şeyler çalmayı umut ediyordu. Görmüyor musun anneme ait eşyaları?'' ''Onu öldürdüğün için çok seviniyorum Scarlett.'' Scarlett eğildi. Cesedi çizmelerinden tuttu ve bütün gücüyle çekti. Genç kadına ceset çok ağır geldi. Üstelik kendini de çok hafif hissediyordu. ''Ya onu taşıyamazsam?'' diye düşündü. Cesede arkasını döndü ve bir koluna bir ayağını, öteki koluna öteki ayağını alarak ileri doğru eğilip yürüdü. Heyecandan yaralı ayağını unutmuştu. Yaptığı bir hamle onu gerçekle karşı karşıya getirdi. Dişlerini gıcırdattı, acıya dayandı ve topuğuna basarak tekrar cesedi çekmeye başladı. Nihayet alnından terler akarak ve arkasında kanlı bir iz bırakarak kapıya kadar geldi. Scarlett, ''Avluda da kanarsa oraları temizleyemeyiz.'' dedikten sonra Melanie'ye döndü. ''Melie, bana gömleğini ver, cesedin başını saracağım.'' Melanie bu istek karşısında kıpkırmızı oldu. ''Aptallık etme Melie, sana bakmayacağım bile. Eğer bir etekliğim ya da donum olsaydı onu kullanırdım.'' Melanie duvara dönerek üzerindeki lime lime olmuş gömleği çıkardı ve Scarlett'e bir şey söylemeden ona doğru attı. Sonra çıplaklığını elinden geldiğince örtmeye çalıştı. Scarlett gömleği yerden alırken, ''Tanrı'ya şükür, ben böyle utangaçlardan değilim.'' diye mırıldandı. Cesedin kanayan başını paçavradan farksız olan gömlekle sardı. Ard arda yaptığı zorlu hamlelerle ve yaralı ayağının acısına katlanarak cesedi verandanın basamaklarına kadar getirdi. Alnında biriken terleri sildikten sonra içeri baktı ve sırtı duvara dayalı, narin dizlerini çıplak, memelerinin üzerine getirerek yere çömelmiş olan Melanie'yi gördü. Böyle zamanlarda nazlanmaya hiç gerek yok. Melanie, haydi canım git ve yat diye öfkelenerek seslendi. Onun bu çıtkırıldım yanını daima küçümserdi. Oysa Melanie doğumdan sonra henüz tam sağlığına kavuşamamış olmasına rağmen yatağından çıkmış, tehlikeyi sezmiş ve kendisi için çok ağır olan kılıcı eline almış ve Scarlett'in imdadına koşmak cesaretini göstermişti. Bu da onun ne kadar cesur olduğunu kanıtlamaya yeterdi. Oysa Scarlett onun bu kadar cesaretli olduğunu bilmiyordu. Atlanta'dan kaçışları sırasında Melanie'nin gösterdiği cesaret, bütün Wilkes'ların sahip oldukları ama Scarlett'in anlayamamasına rağmen saygı duyduğu aynı sarsılmaz cesaretti. Omzunun üzerinden bakarak tekrar bağırdı. ''Haydi git yat, yatağına girmezsen ölürsün.'' Ben bu işi bitirdikten sonra gelir ortalığı temizlerim. Şekerim, ben temizlerim. Peki, ölmek istiyorsan öl. Bana vız gelir. Ben gelmeden bizimkiler dönerlerse onları evde oyala. Atın kendiliğinden çıka geldiğini söyle. Ama bu halinle de bizimkilere yakalanma. Güneş çıplak vücudundaki tüyleri ürperen Melanie'yi aydınlatıyor ama onun üşümesini engelleyemiyordu. Cesedin başı verandanın basamaklarına belirli aralıklarla vururken Melanie bu sesi işitmemek için elleriyle kulaklarını kapattı. Kimse atın nereden, nasıl geldiğini kurcalamadı. Onun son savaşta binicisi öldüğü için yolunu şaşırmış olacağını düşündüler. Ayrıca hepsi de böyle güçlü bir ata sahip oldukları için çok sevindiler. Scarlett, Yankee'yi ormanın kenarında kazdığı çukura yerleştirmişti. Gece olunca da çukurun üzerine mutfak bıçağı ile kestiği dallarla örttü. Daima uyuyamayacak kadar yorgun olan ve çoğunlukla gecelerin büyük bir bölümünü uyanık geçiren Scarlett'i bu mezardan rahatsız edecek bir hayalet çıkmadı. Bir korkuya kapılmadı ve bir vicdan azabı çekmedi. Bu durum genç kadını hayrete düşürdü. Çünkü daha bir ay öncesine kadar böyle bir olayı değil yaşamak, hayal etmek bile onu çılgına çevirirdi. Bu işteki yeteneğine de akıl erdiremiyordu. Gerçekten de güzel yüzlü, gamzeli, saçları bukleli, ürkek tavırlı olan genç Mrs. Scarlett Hamilton'ın bir adamı tabancayla öldürmesi ve sonra cesedi kendi kazdığı bir çukura gömmesi olacak şey değildi. Yaptıklarının onu tanıyanların üzerinde uyandıracağı etkiyi düşünerek kaygılı bir biçimde gülümsedi. Kendi kendine, "Bu olayı artık düşünmemem gerekiyor," dedi. Ama yine de şöyle düşünmekten kendini alıkoyamadı. Bu işin sonu iyi bitti. Eğer onu öldürmeseydim gülünç duruma düşerdim. Demek ki Atlanta'dan geldiğimden beri bende bazı değişiklikler olmuş. Yoksa bu işi başaramazdım. Olayı daha fazla irdelemekten kaçındı. Artık can sıkıcı bir sorunu çözümlemek istediği zamanlarda kendini cesaretlendirmek için şöyle söylemeye başladı. Ben bir cinayet işledim. Öyleyse bu işi de yapabilirim. Gerçekte o düşündüğünden çok fazla değişmişti. Scarlett'in şimdi bir atı vardı. Artık komşularının ne durumda olduklarını rahatça öğrenebilirdi. Atlanta'dan geldiğinden beri belki 100 kez şu soruyu kendi kendine sormuştu. Bu bölgede ayakta kalan tek aile biz miyiz? Ötekiler evleriyle birlikte yandılar mı, yoksa Macon'a mı sığındılar? Gerçeği öğrenmekten de korkuyordu. 12 meşelerdeki, Macintosh'lardaki, hatta Slattery'lerdeki yıkım bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. O bir takım tahminler yapmaktansa durumu gözleriyle görmenin daha iyi olacağına karar verdi. Önce Fontaine'lere gidecekti. Buna neden onların en yakın komşuları olmaları değildi. Orada ihtiyar doktoru bulacağını umut ediyordu. Melanie'nin bir doktora ihtiyacı vardı. Bir türlü eski gücünün yarısına bile ulaşamıyordu.